Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Alanında uzman konukları ağırladığımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Batı Dünyası Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Resul Yalçın. 33 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, bereketli toprakları, 60 milyar dolarlık milli geliri ve çalışkan halkı ile Orta Asya'nın kalbi olan Özbekistan'ı konuşacağız kendileriyle. Hoş geldiniz Resul Hocam.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
Ben Resul Yalçın. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. 29 yılı aşkın bir sürede İngiltere'de yaşadım. Son 2 yıldır Türkiye'ye döndüm. Orta Asya'yla yakından ilgileniyorum. Çünkü hem doktora çalışmam neticesinden Orta Asya'yı inceledim. Özbekistan'da toplam gidip gelmelerle birlikte 5 yılım geçti Özbekistan'da. Doktoramı Özbekistan üzerine yazdım. Şu anda 2 yıldır Ankara'dayım.
Bizler de çalışmalarınızda bu vesileyle başarılar diliyoruz. Ben hemen ilk soruma geçiyorum.
Teşekkür ederim. Buyurun.
Özbekistan tarihi dokusu, nüfus yapısı ve zengin kaynakları ile Avrasya coğrafyasının en önemli ülkelerinden bir tanesi. Köklü devlet geleneğine ve stratejik öneme sahip olan Özbekistan'ın öneminden bahsedebilir misiniz?
Özbekistan Orta Asya'nın en önemli ülkelerinden biridir. Orta Asya'da Asya her ne kadar Orta Asya Asya ülkesi kıtasının ortasıysa Orta Asya Özbekistan da Orta Asya'nın merkezi ülkesidir. Orta Asya'nın nüfus bakımından en yoğun olan ülkesidir. Askeri açıdan da en önemli en büyük ülkesidir. Ekonomik açıdan da potansiyeli bayağı güçlü. Orta Asya'nın insan gücü potansiyelinin en önemli ülkesidir. Doğal kaynakları bakımından çok önemli bir yer teşkil ediyor. Stratejik açıdan hem Çin, Rusya, İran, diğer bölge ülkeleri açısından da stratejik önemi sahip bir ülkedir. Orta Asya ülkeleri için arasında da stratejik öneme sahiptir. Çünkü Orta Asya'nın birliği Özbekistan'dan geçer. Özbekistan'sız Orta Asya'da bir birlik mümkün değil. Dolayısıyla Orta Asya'nın diğer ülkelerine de büyük derecede işçi gücü yetiştirecek kapasite olan bir ülkeden bahsediyoruz aynı zamanda Özbekistan.
Burada bölgenin istikrarından bahsettiniz kıymetli hocam. Bölgesel barış ve istikrar için Özbekistan neden bölgede önemli bir ülke diye sorabilir miyiz?
Özbekistan Orta Asya'nın merkezi durumunda. Özbekistan'da çıkacak herhangi bir sıkıntı ister istemez diğer ülkelere sıçrayacaktır. Özbekistan Orta Asya'da dedik ya en güçlü ülkedir. Aynı zamanda bu Orta Asya'nın kültür yapısı, kültür merkezi de Özbekistan'dır. Bu kültür yapısı stratejik açıdan Özbekistan zayıflarsa Orta Asya'nın diğer ülkeleri de zayıflayacaktır.
Özbekistan'ın bağımsızlık sürecinden bugüne baktığımız vakit kıymetli hocam iki önemli dönem görüyoruz. Bir İslam Kerimov dönemi, bir de 2016'dan sonraki mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Mirzoyev'in dönemi. Kerimov dönemine geçecek olur isek bu 25 yıllık süreç içerisindeki Özbekistan'ın mevcut durumunu nasıl ifadelendirebiliriz?
Geçmişe bakarsak Kerimov'un 25 yıllık dönemi baskıyla, zulümle, ekonomik sıkıntılarla, özgürlüklerin kısıtlandığı, muhalefetin hiç olmadığı, az buçuk böyle halktan bile halkı destekleyerek ortaya çıkan gruplara bile tahammülü olmayan bir rejimden bahsediyoruz. Kerimov dönemi Özbekistan, hem Özbekistan açısından hem bölge ülkeleri açısından sıkıntılı geçen aslında bir dönemiydi. Çünkü Orta Asya'da ülkelerin çoğuyla da ilişkileri de pek barışık bir ilişki kurmamıştı. Türkmenistan'la ilişkileri o kadar iyi değildi. Tacikistan'la ilgileri çok bozuktu. Daha 20 yıla aşkın ilişkileri kopuktu Tacikistan'la. Kırgızistan'la sıkıntıları vardı. Kazakistan'da bir dereceye kadar iyi ilişkiler kurmasına rağmen yine hayli sıkıntılı dönemler oldu. Yani o genel açıda, genel bakış açısında Kerimov dönemi Özbekistan açısından kaybedilmiş 25 altın yıldır diyebiliriz.
Tarihler 2 Eylül 2016 tarihini gösterdiği vakit İslam Kerimov hayatını kaybetti, malumunuz olduğu üzere.
Evet.
Özbekistan yasaları gereği de 4 Aralık 2016 tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçimine gitti. Ve 2003 yılından ta ki o tarihe kadar başbakanlık görevini devam ettiren Şevket Mirziyoyev üstün bir başarı göstererek Cumhurbaşkanlığını tekrar kazandı ve Özbekistan halkının da bu bağlamda ümitleri yeşerdi. Göreve gelmesinin akabinde uluslararası alanda ve ülkesinde gerçekleştirmiş olduğu çok önemli reformlar var. Yani Kerimov'dan sonra Sayın Mirziyoyev'le farklı bir sürece giren Özbekistan'ın bugününü nasıl değerlendirebiliriz?
Evet, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev Kerimov döneminde başbakanlık yürüten bir başbakan olmasına rağmen iktidara geldiği ilk haftalarda, aylarda aslında Batı'dakiler pek fazla, Batı'daki medya fazla olumlu bakmıyordu doğrusu. Çünkü geçmişi Kerimov'la olan bir kişiden fazla bir şey beklemiyorlardı. Ama Şevket Mirziyev herkesi sürprize uğrattı. Gerçekten çok kısa bir süre içerisinde açılımları ortaya çıkardı. Kerimov dönemindeki o katı tutumu bir gecede yok etti. Bir nevi olsun insanları rahatlattı. Batı'daki ülkelerle ilişkileri geliştirdi. Çevre ülkelerle ilişkileri geldi. Komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirdi. Türkiye ile çok sıkı ilişkilere hemen girmeye başladı. Kerimov dönemindeki sıkıntılı olan bizim Türkiye ile olan ilişkilerimizi bir gecede yok oluverdi.
Tabii birazdan oraya geleceğiz. Türkiye-Özbekistan ilişkilerini konuşacağız. 2000 yılından ta ki 2016 yılına kadar süre gelen bir stabil ilişkilerimiz söz konusu ama şu an hepimizin de yakinen takip ettiği ve ümitle bakmış olduğumuz Türkiye-Özbekistan ilişkileri söz konusu. Kıymetli hocam, öncelikle ekonomik potansiyelden bahsettiniz biraz önce, ona değinmek istiyorum. 2019 yılında Özbekistan'a doğrudan 4.2 milyar dolar seviyesinde bir yabancı yatırım geldi. Ve Özbekistan ekonomisi de 2019 yılında ülke ekonomisi de %5.6 seviyesinde büyüdü. İhracat hacminde %28 civarında bir artış görüyoruz ve Özbekistan'ın altın döviz rezervlerinde yaklaşık 29 milyar dolar seviyesine ulaşmış olduğu ifade ediliyor. Özbekistan'ın bu rakamlardan yola çıkarak mevcut ekonomik potansiyelini nasıl değerlendirebilirsiniz ve yarınla alakalı bir yol haritası belirlenecek olur ise neler söyleyebiliriz?
Yani Özbekistan biliyorsunuz doğal kaynakların zengin olan ülkelerden biri. Büyük miktarda altın rezervleri var. Yaklaşık sanırım yılda 7000 ton civarında altın çıkıyor. Biliyorsun pamuk üretiminde Sovyetler Birliği'nin pamuk üreticisi ham madde ülkesiydi. Dünyanın 5. büyük.
En önemli 5.
Pamuk üreticisi üreten ülkesiydi. Ve 4. en büyük ihraç ülkesiydi pamuk üreticisi. Bunun yanında elektrik üretiyor yeteri derecede. Gazı var yeteri derecede. Fergana Vadisi'nin bölgesinde ve Buhara bölgesinde sanırım kendine yetecek derecede petrol rezervleri de var. Genç bir iş gücü nüfusuna sahip. Dışarıdaki firmalar, dış ülkelerdeki ve batıdaki firmalar bir zevk miktara gelmesiyle birlikte adeta Özbekistan'a hücum ettiler. İş açmak için, iş imkanlarını irdelemek için. Buna tabii Mirzayev yeni çıkardığı bir takım yasalarla ülkede iş imkanlarını açmak, yabancı işverenlerin yatırımlarını desteklemek amacıyla yasaları yumuşatmakta. Özbekistan'ın aynı zamanda dedik genç bir işçi nüfusuna da sahip. Bu potansiyeli Özbekistan hem şu anda yaptığı yeni reformlarla bunu desteklemeye çalışıyor. Hem de ülke getireceği dış sermaye ile destekleyerek ileride büyük atılımlar yapacağını düşünüyorum.
Kıymetli hocam, Özbekistan'ın yoğunlukta hangi ülkelerle ekonomik ilişkileri çok yoğun seviyede seyrediyor diye sorabilir miyiz?
Yani günümüzde şu anda birinci sırada İsviçre var. Büyük ihtimalle o da herhalde altın kaynaklarından
Kaynaklı.
etkilenen bir ihracat şey var, ticaret var. İkincisi Rusya, üçüncü Çin, dördüncü Türkiye.
Tabii Türkiye dediysek o zaman hemen Türkiye-Özbekistan ilişkine gelelim derim. Türkiye ve Özbekistan köklü tarihin derinliklerine dayanan iki kardeş ülke. Türkiye'nin Özbekistan'ı bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması hasebiyle de Özbekistan kamuoyunda Türkiye'nin apayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. 2018 yılında da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas edildi malumunuz. Burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in de çok büyük katkılar oldu. Onu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşalım. Buradan yola çıkarak Türkiye-Özbekistan ilişkilerini değerlendirme imkanımız olabilir mi?
Tabii. Türkiye biliyorsunuz Özbekistan'ı dediğiniz gibi ilk tanıyan ülkelerden biri. Hatırlatında Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ilk çok güzel bir şekilde gelişmişti. Bu gelişen ilişkiler zamanla sıkıntıya uğradı. Sıkıntıya uğramasının sebepleri karşılıklıydı bence. Çünkü Sovyetler Birliği'nin yıkılışından hemen sonra Türkiye'de Orta Asya ile ilgili yeterince bilgi sahibi olan uzmanlarımız yoktu. Dolayısıyla her şey böyle duygusal bir açıdan ele alındı ve duygusal bir şekilde Orta Asya'ya, Özbekistan'a yaklaşıldı. İlk dönemlerde ilişkilerimiz gelişmesine rağmen ileriki safhalarda bir takım sıkıntılarla yüz yüze kaldık. Tabii bu sıkıntılar hem bizden kaynaklandı hem Özbekistan'dan kaynaklandı. Özbekistan'dan kaynaklanan tarafı Kerimov'un biliyorsun kendi politikaları gereği dışarıya açılmaktan çekinen bir liderdi o. İçeriye kapanık eski komünist liderlerinden ve eski komünist felsefesini güden bir lider olarak kaldı. Türkiye açısından dediğim gibi Türkiye bölgeyi bilen uzmanlarımız yeterince uzmanlarımız olmadığından dolayı Özbekistan ve Orta Asya'ya yönelik geliştiğimiz siyaseti duygusal açılardan gelişti ve bu bir takım sıkıntılar yarattı. Gerçekçi bir politika izleyemedik. Tabii bu zamanla oturup dersimizi çalışmamıza vesile oldu. Türkiye oturup dersini çalıştı. Zamanla ilişkiler yavaş yavaş gelişti aslında. 2014'te sanırım Özbekistan'a ilişkilerimiz çok daha sıkı gelişmeye gösterdi. Kerimov döneminde bile orada bir takım işverenlerimiz iş açmışlardı. Türkiye orada bayağı iş de yaptı. Tabii her ne kadar bu iş çevreleri bir takım sıkıntılar yaşasa da 2014'ten sonra tekrar bir ivme kazandırdı bu ilişkilerde. Özellikle Şevket Mirziyoyev'in iktidara gelmesiyle birlikte Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kişisel bir
Yakınlaşma oluştu.
yakınlaşma
Evet.
oluştu. Bu kişisel bir yaklaşmanın neticesinde ilişkilerimiz daha da bir ivme kazandı. Ve şu anda günümüzde Özbekistan'la ilişkilerimiz olduğundan çok daha iyi bir durumda. Aslında geçmişte de yani fazla sıkıntılı olmasına rağmen yine Orta Asya'daki ülkelerle olan ilişkilerimizi yine en iyi ilişkilerimiz Özbekistan'daydı aslında. Her ne kadar sıkıntı yaşadıysak da.
Ekonomik potansiyele baktığımız vakit o zaman kıymetli hocam 3 milyar dolar seviyesinde ikili dış ticaret hacmimiz vardı ki iyi bir rakamdı.
Evet.
Arzumuz, ümidimiz de inşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olabilmesi. Bir başka sualim şu olacak. 15 Ekim 2019 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzoyev'in teşrifi ve Özbekistan'ın da konseye üye olarak kabul edilmesi önemli hadiselerden bir tanesiydi. Bu husustaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çünkü arzu edilen, hayal edilen bir konseye Özbekistan'ın dahil olmuş olması Türkiye'de ve Türk dünyasında çok büyük bir heyecan yarattı.
Evet, evet. Yani Türk dünyasının köklü ülkelerinden biri olan Özbekistan'ın Türk dünyasına tekrar katılması sevinç verici tabii. Kerimov döneminde Türk dünyasına katılmaktan bir çekingeliği vardı Kerimov'un. Orada biz Kerimov, tabii Kerimov'un da kendine has o zaman peki bir şeyleri vardı, düşüncesi vardı. Yani Özbekistan Sovyetler Birliği'nde yıkılışından sonra bağımsızlığı kazanan bir ülke biliyorsunuz. Bu ülkenin bir ulusallaşması vardı. Ülke sınırlarının güvenleşmesi vardı. Halk arasındaki birlik, beraberlik sağlaması vardı. Özbek halkının ve Özbek devletinin kendine bir özgüveni olması gerekiyordu. Aslında bunun üzerine yoğunlaştı önceki rejim. Bu alanda bir takım çalışmalar yapıldıktan sonra yani Özbek milliyetçiliği ve Özbek ulusu güç kazandıktan sonra Mirziyev'in de dış dünyaya açılmasıyla birlikte Türk konseyine girmesi olumlu bir netice verecek. Çünkü zaten Özbekistan'da tarihi bakımından da olsa, geçmiş bakımından da olsa Türk dünyasının bir parçası zaten. Özbekçe dili diyoruz. Özbekçe dili hangi dildir? Çağatay Türkçesidir. Çağatay Türkçesinin orijinal Özbekçedir. Evet. Ne kadar Özbek kardeşlerimiz biz Özbek miyiz? Özümüz Özbek diyorlarsa da temel kaynaklarından konuştukları dil açısından Türk halklarından bir grup. Bir tanesidir. Dolayısıyla Mirziyev'in aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da girişimiyle, iknasıyla bence Özbekistan'ı Türk soyuna katması sevindirici.
Peki bundan sonraki süreçte Özbekistan konsey içerisinde aktif rol üstlenebilir mi? Ne görüyorsunuz hocam?
Şimdi şöyle bir diyeyim. Önce bir Türk konseyindeki ülkelerin çoğu ne kadar biz bir Türk birliğinde bahsediyorsak da kendine has özgü ve kimlikleri oluştu. Bizim bu ülkeler, kardeş ülkelerimiz. Evet. Yani Özbekler biz Türk halklarındayız ama Özbekiz diyor. Kırgızlar biz Türk halkıyız ama Kırgızız diyor. Kazaklar da aynı zamanda biz Türk halkındayız ama Kırgızız diyor. Aslında Türk soyu şeyi de geliştirebilir. Yani bu kimlikler bizim zenginliklerimiz olmalı.
Evet.
Yani kesinlikle. Özbeklerin, Kazakların, Kırgızların, Türkmenlerin hepsinin kendine biz işte bir Türk ailesiyiz ama bununla birlikte bu Türk ailesinin değişik dallarıyız.
Evet.
Türkmeniz, Kazakız, Kırgızız bu bizim aslında kültürler zenginliğimiz. Yani hepimizin bir çatı altında toplanıp da dal verecek şekilde böyle dallanmamız çok daha olumlu olur. Bence Özbekistan bu yönde doğru gidecek. Yani bu Türk suyunun içinde faaliyet aktivitesini bu yönde yönlendirecek.
Bu sürece büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Evet.
Biraz önce de ifade ettiniz. Özbekistan toprakları köklü bir medeniyet dediniz kıymetli hocam. Ve bu medeniyeti de geleceğe gururla taşıyabilecek önemli bir miras bırakacak Özbekistan gelecek nesillere. Ülkenin önemli şehirler arasında olan Hiva ve Buhara bu yıl iki önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor malumunuz olduğu üzere. Dinleyicilerimizle de paylaşacak olur isek Hiva Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi 2020 yılı için. Buhara da İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Belki bir ülkeye kolay kolay nasip olmayacak iki önemli başkentliğe bu sene ev sahipliği yapacak Özbekistan. Özbekistan'ın bu iki başkent durumuna ve mevcut turizm potansiyeline de değinebilme imkanınız olabilir mi hocam?
Tabii. Yani bu Özbekistan'daki birçok şehir, tabii bunların içerisinde önemli derecede önemi sahip olan Samarkand, Buhara, Hiva, bunlar tarih açısından çok değişik medeniyetlerin, çok değişik kültürlere ev sahipliği yapmışlar. Ta Ahmeni'nin İmparatorluğundan Özbek İmparatorluğuna kadar bir sürü medeniyete ev sahipliği yapmıştı. Tabii bunun içinde Türk İmparatorluğu da var. Her gelen medeniyet kendine has bir özne bırakmış diyelim, tabiri caizse oraya. Ve bunları hala orada görmek mümkün. İnşaatlarıyla, sanat eserleriyle, surlarıyla, kültür yapıları orada hala şu anda mevcut. Tabii bu Özbekistan'a ve Türk dünyasına büyük bir potansiyel, turizm potansiyeli sağlıyor. Tabii bunların henüz tam, yani turizmin Özbekistan'ın henüz tam canlandığını ve geliştiğini söylemek.
Altyapı sorunları olduğunu söyleyebilir miyiz?
Altyapı sorunları var. Turizm kültürü henüz gelişmedi. Yeni daha turizmden faydalanmak, ne diyelim, bacasız
sanayi
fikri henüz yerleşmedi Özbekistan'a. Eski kapalı bir rejimle geldikleri için yeni dünya açılan bir toplum olarak turizmin değerini yeni algılamaya başladılar. Ve bu konuda Türkiye'den de büyük destek bekliyorlar. Özbek kardeşlerimiz aslında turizmin gelişmesi için, turizmin dünya tanıtılması için. Çünkü Türkiye turizmde senede 50 milyon turistin geldiği bir ülkeyi olarak görüyoruz.
Önemli bir potansiyelimiz
mevcut. Biz bu potansiyelde Özbek kardeşlerimize yardımcı olabiliriz.
İki ülke turizm ve kültür bakanlıkları arasında çok ciddi çalışmalar olduğunu elbette ki biliyoruz. Ve bu bağlamda da önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Özbekistan turizmine çok büyük katkılar sunacağı, çok önemli eğitim çalışmalarının da yapılacağından haberdarız kıymetli hocam. Bir de şunu sormamız gerekir. Özbekistan uluslararası kamuoyuna kendisini yeterince tanıtabilecek durumda mı veya tanıtıyor mu diye soralım.
Şu anda biliyorsunuz Kerimov döneminde böyle bir dertleri yoktu Özbeklerin. Dünyaya açılma gibi bir niyetleri olmadığı için tanıtmak için de pek fazla bir gayretleri yoktu. Şevket Mirziyev'in başa geçmesiyle birlikte ülkeyi Özbekistan'ı ben dünyaya açacağım diyor. Dolayısıyla şu anda turizmi büyük bir potansiyel olarak görüyor. Ve bu alanda eleman yetiştirmesi için Türkiye'den de aslında işbirliğiyle yapıyor. Diğer ülkelerle de işbirliği yaparak dünya basınıyla bir takım girişimlerde bulunarak Özbekistan'ın turizm alanının açılması, bu UNESCO'nun tanınması, Birleşmiş Milletler'le birlikte bunu organize ederek ülkeyi dışarıya tanıtma gayretleri mevcut şu anda.
Tabii bu süreç içerisinde şunu da özellikle ifade etmemiz gerekir kıymetli hocam. Türkiye-Özbekistan ilişkilerini konuştuğumuz vakit değinmemiz gereken hususlardan bir tanesi de şu olmalıydı. 2018 yılının Şubat ayında kaldırılan vizeler söz konusu. Turizmin gelişmesi için, Özbekistan'ın kendisini dünyaya tanıtabilmesi için sadece Türkiye değil, dünyadaki 58 ülkeye vizeleri tek taraflı olarak kaldırdı. Bu süreç ile alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Yani vizelerin kalkması tabii ki büyük bir, yani pozitif bir atılım oldu. Başka ülkelerde de vizeler yavaş yavaş kalkmaya başladı ama tabii bir takım sıkıntılar hala mevcut. Mesela turistler yurt dışında Türkiye'ye geldiği zaman istediği gibi, istediği yerde kalabiliyor, istediği gibi gezebiliyor. Paket tatillerle gelenler kendi gittikleri otellerde kalabiliyor. Bu paket sistemi henüz gelişmedi Özbekistan'da bir. İkincisi, Özbekistan'a turist olarak da gidiyorsan belli başlı oteller var. Senin otellere kalmak zorunluluğun var. Diğer otellerde kalamıyorsun. Yani bir derece kadar Özbek kardeşlerimiz diyor ki herhalde ülkemize gelen turistler en zenginlerden olsun. Ama maalesef çok iyi biliyoruz ki turistlerin çoğu orta halli ailelerden geliyor.
Grubuna
sahip oldukları için. Tabii bunlar yani geldikleri zaman aralarından çok lüks otellerde kalanlar olabiliyor. Fakat ama bunların büyük bir çoğunu normal gelirli insanlar olduğu için onlar için aslında yani kalacak yerlerini oraya gelecek turistlere bırakmalar lazım. Evet. Nerede kalmak istediğini kendilerini tercih etsin. Ama tabii bizim Özbek kardeşlerimizin geçmişten gelen bir deneyimleri var sanırım. O deneyimleri henüz kıramadılar herhalde. gelenler artık kontrol altına mı tutacağız herhalde? Ne yapacağız? Onu bir özelinden kaynaklanıyor.
Güzel gelişmeler. Belki hayalini dahi hiç kuramıyorduk vizelerin kaldırılmasını. Bugün geldiğimiz nokta çok güzel bir nokta. Kıymetli hocam, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzoyev'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada Özbekistan'ın 2021-2023 döneminde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne üye olmasını hedeflediklerini dile getirdi. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Yani bu da Mirziyev'in biliyorsun Özbekistan'ı dünya kamuoyuna açmanın planlarının bir parçasıdır. Tabii bu Özbekistan'a pozitif açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Bu da Mirziyev'in Kerimov dönemindeki kapalı Özbekistan'ın iftada geldiği zaman söz vermişti açacağım bütün dünyaya açmasının delillerinden birisidir bence.
Çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Sonuna doğru yaklaşıyoruz kıymetli hocam. Tekrar Türkiye-Özbekistan ilişkilerine geleceğim. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Özbekistan ilişkilerini nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl bir hayalimiz var diye sorsak neler söylersiniz?
Özbekistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler 2014'ten başladı. Bu son iki yılda bayağı ivme kazandı, büyük bir ivme kazandı. Bu ilişkilerimizin gelişmek üzere bu ilişkiler üzerinde inşa edeceğimiz yeni ilişkileri devam ettireceğiz. Bunları yaparken de geçmişte ders almamız gerekiyor. Geçmişte ne hatalarımız oldu, nereden hata yaptık? Bu hataları da göz önünde bulundurarak Özbekistan'la ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. Çünkü kardeş bir ülkemiz ve Orta Asya'da önemli olan bir ülke. Özbekler de şu anda Türkiye'yi kardeş bir ülke olarak görüyor. Gerçekten görüyorlar. Çünkü ben Özbekistan'da yaşadım değişik şeylerinde. Türkiye'yi ve Türkleri seven bir halk, Özbek halkı. Mesela biliyorsun şu anda ekonomi açılarda destek olabilir. Ekonominin gelişmesinde, eğitim açısında destek olabilir. Dış ilişkilerinde dünyaya açılımında destek olabilir Özbekistan'la. İhracatımızın gelişmesinde veya Özbekistan'ın diğer ülkelerle ihracatın gelişmesinde katkıda bulunabilir. Türkiye destekleyebilir bu konularda. Demokratik açıda, demokrasinin gelişmesi açısında Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanabilir Özbekistan. Biliyorsun Şevket Mirziyev şu anda muhalefetle de sıkı sıkı görüşüyor aslında. Hem Kerimov dönemindeki diyelim devlete bağlı muhalefet var. Bir de bağımsız bir muhalefet var. Şu anda Şevket Mirziyev ciddi manada bu bağımsız muhalefetleri de aslında görüşüyor şu anda. Bu konuda da Türkiye ara buluculuk da yapabilir aslında. Yani Türkiye devlet olarak yapmak zorunda değildir. Bizim STK'larımız var. Diğer örgütler var. Bunlar ara buluculuk görevi de bulunabilir. Bu konuda yazın da bulunabilir bence.
Şunu ifade edebilir miyiz kıymetli hocam? Özbekistan, Türkiye'nin mevcut ekonomik, kültürel, sosyal potansiyelinden ve özellikle demokrasi geleneğinden istifade ederek ülkenin kalkınmasına katkılar sunacaktır.
Kesinlikle. Kesinlikle.
O zaman biz de...
Şimdi ufak bir şey daha ekleyeyim ben. Bu turizmden bahsederken. Bir de yani yurt dışından turistler geliyor ya Özbekistan'a dedik ya. Özbekistan'ın bir sıkıntısı daha var aslında. Bu da Sovyet döneminden kalan bir sıkıntı. Onu hala aslında Mirziyev onu ortadan kaldırmak için bir takım çalışmalar yapıyor. Özbeklerin prepiska diye bir sistemleri var. Bu prepiska sistemi diyelim Taşkent'teki bir vatandaş, Özbek vatandaşı kalkıp Horazm'a gidip mesela çalışamaz serbestçe. Önce bir izin alması lazım devletten. Veya da Horazm'a gittiği zaman Horazm'daki orada bir vize alması gerekiyor. Veya Horazm'daki Taşkent'e geldiğim o da vize alması gerekiyor. Bunların iyileştirmesi gerekir. Bence Özbekistan bu konuda bir takım çalışmalar yapması lazım. Ve bu prepiska denen eski Sovyet geleneğinden vazgeçmesi gerekir.
Bizler de iki kardeş ülkenin ittifakı güçlü, dostluğu ebedi olsun diyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Batı Dünyası Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Doktor Resul Yalçın idi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
Avrasya Notları.